Ayrım 5.
Seçme şansım yok. Ya kabul edeceğim ya da bir köle gibi yatağa bağlanıp aşağılanmaya katlanmayı göze alacağım. Sonunda başımı öne eğiyorum. Bekledikleri evet sözcüğü ağzımdan bir türlü çıkmıyor. Abdullah'ı içeri itip kapıyı kapatıyorlar. Kaçış olasılığının bulunmadığından o kadar eminler ki kilitlemiyorlar bile. Yatağa uzanıyorum. Gözlerim kapalı. Hiçbir şey düşünmemeli, taş kesmeliyim. Beceriksizce erkeklik oyunu oynayan bir veleto. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hareketsizliğim beni koruyor. Başına bu iğrenç şeye gelen kişi ben değilim. Soluğu tıkanan ben değilim. Burada değilim. Birmingham'da aşk düşleri kuran, makiyle dans eden, tatile çıkan zana öldü. Öldü. Ne oldu bilmiyorum. Bilincine varmayı reddediyorum. Ne isterlerse yapsınlar. Ne aşağılanmış ne de uysal olacağım. Bana acı çektirmelerine karşı çıkıyorum. Kendime bile yasaklıyorum bunu. Taş oldum. Taş kalacağım. Abdullah itaat etti. Yanıma uzanıyor. Bir çocuk tarafından tecavüze uğradım. Gece boyu taş gözlerim bu iğrenç olaya tanık olan tavandaki kertenkeleleri izliyor. Bu dehşetin tutsağı yaptılar beni. Onlara karşın sonsuza dek kafamın içinde özgür olacağım. Zaman artık umurumda bile değil. Kurtlarla sırtlanlar gece boyu dağlarda ölüm şarkısı söylüyorlar. Benim yerime onlar oluyor. Sabah olduğunda uykusuzluktan yanan gözlerim bomboş kafamla tiksinti duyarak kendimi kirli hissediyorum. Abdülkaha da hoşnut bir ifadeyle kapıyı açıyor ve oğlu fırsat bilip odadan kaçıyor. İyi misin? Hastalanmışım da benim için kaygılanıyor sanki. Yanıtlamıyorum. Bu aptalca soruya nasıl karşılık verilebilir ki? Gidiyor. Onun yerine karısı Ward geliyor beni görmeye. Benimle iletişim kurmak ister gibi görünüyor ve anlayamadığım hareketler yapıyor. Kirliyim, kirli. Bedenime ve yüzüme su çarpmalıyım. Bavulumdan İngiliz sabunumu çıkarıp bir kova suyla dolap büyüklüğündeki tuvalete kapanıyorum. İki büklüm neredeyse dört ayak üzerinde yıkanmak zorundayım. Fener iç bulandırıcı duvarları zar zor aydınlatıyor. Su deliğe akıyor ve gerçek yeniden yüreğime sıçrıyor. Ve ben yine onu reddediyorum. Başıma bu olayın geldiğine inanamam. Kafamda tek bir düşünce var. Doğru değil bu. Doğru değil bu. O sırada aklımdan geçenleri belirlemek çok zor. Gerçeklik dışında yaşamak zorundayım. Dağa asılı o köy, kayalıklara asılı o ev, çepeçevre o çöl, o insanlar, onların hareket tarzı, bütün bunlar kötü bir düşün parçalarıydı. Hiçbir şey doğru değildi. Tuvalet dolaptan çıkarken Ward beni küçük hain gözleriyle inceliyor. Odama gitti. Herhalde bekaretimi yitirdiğimden emin olmak istiyor ama o anda buna dikkat bile etmiyorum. Zaten yitirdiğimden emin de değilim. Kan aktın ya da acı duyduğum bile anımsamıyorum. Zaten umurumda da değil. Tek umudum bunların ne kan ne de bozulan bekaret yaşanmamış ve Abdullah'ın kendisinden beklendiği gibi erkeklik görevini yerine getirememiş olması. Yatağın üzerine oturup beni onlardan koruyan hareketsizliğime kavuşuyorum. Orada içten içe annemin yokluğu için üzülebilirim. Her şeyden habersiz olan, Birmingham'da şu lanet söze tatil yolculuğuna hazırlanan ve benimle aynı kadere katlanmak zorunda kalacak Nadida'yı düşünerek acı çekebilirim. Sevmek istiyor, aşka düşlüyordum. Her şeyi berbat ettiler. En sevdiğim kitabın kahramanları gibi bir köleyim. Ülkesinden kaçırılmış, işkence gören, temel gereksinim olan özgürlükten yoksun bırakılmış biriyim. İngiltere'deyken yutarcasına okuduğum aşk romanlarında genç kızlar mutluluğu, sevgiyi keşfederler. Erkekler onların peşinde dolanır ve genç erkeğin nişanlısını kollarına aldığında son öpücük anı bir kutsama töreni olur. Bu güzel öykülerle beslendim, onların düşünü kurdum. Kendi yaşımdaki bütün genç kızlar gibi ben de aynı şeyleri yaşayacağımı umuyordum. Tıpkı 14 yaşında olan ve yakın zamana kadar bebeğiyle oynayan Nadida gibi. Onlar için hiçbir şey yapamadan elim kolum bağlı kalmak şu anda çok ağrıma gidiyor. Onu bekleyen tuzağın bir parçasıymışım gibi suçluluk duyuyorum. Onlardan nefret ediyorum, özellikle de babamdan. Bir nefret duvarına dönüştüm. Ward odayı denetleme işini bitirdi. Yanıma gelme sırası şifa ile temanaydı. O küçük kızlar olup bitenlerin farkında bile değiller. Nefretimin onlara uzanması olanaksız. Bu güzel, hatta harika kızlar ilk günkü gibi benimle oyun oynamak istiyorlar ama benim hiç halim yok. Yalnız kalmak istiyorum. Onlar da zamanlarını bir içeri bir dışarı girip çıkmakla geçiriyorlar. Annem beni buradan çıkarır. Tek umudum o. Annem anlar, bilir, tahmin eder. Bir yolunu bulup onunla bağlantı kurarım. Annemi uyaracak birini bulurum. Bu umuda dört elle sarılmalıyım. 8 yıl boyunca sarıldım. 8 yıl boyunca her Allah'ın günü bu köyden çıkacağımı, bu vahşi insanların tutsağı olmam için hiçbir neden bulunmadığını inledim kendi kendime. 8 yıl. Ve henüz 3. günümdeyim. 16 yaşımı bile doldurmamıştım. Yemeni ve hapishanemi terk ettiğimde ise 24'ündeydim. Ancak 2 sabit fikirle ayakta durabildim. Umut ve nefret. Bu birbirinden güçlü 2 duygu ölmemi engelledi. Sonraki günlerde Abdülkaha da odamda tek başıma kalmaya zorluyor beni. Yemeğimle birlikte çatal bıçak getiriyor bana. Böylece ötekilerle birlikte yemek zorunda kalmıyorum. Hatta zahmet edip kızarmış patates ve tavuk yaptırıyor bana. Ama aç değilim. Yemeğin görüntüsü bile tiksinti veriyor. Sinekler daha da beter. Gün boyu başımıza sinekler musallat oluyor. Geceleri ise yerlerini sivrisineklere bırakıyorlar. Boş verip onları görmezlikten gelmeyi beceremiyorum. Sivrisineklerin soktuğu yerler beni deliye çeviriyor. Kanatıncaya kadar kazırcasına kaşınıyorum. Ötekiler derilerine zarar vermemeyi öğrenmişler. Çünkü ne kadar kazırsan o kadar çok kaşınıyor. Her tarafım delik deşik oldu. Sineklerin, sivrisineklerin, kertenkelelerin ve geceleri uluyan vahşi hayvanların tutsağıyım. Yalnızca Vimto'yla besleniyorum. Yemek tabağının görüntüsü bile midemi alt üst etmeye yetiyor. Abdullah'ın yüzü de öyle. İlk sabah o işi tekrar yapacak mı bilmiyordum. Yaptı. Her akşam babası oğlanı özveriye zorladı. Ben de onu itmedim. Çünkü yakınacak olursa başıma geleceklerden korkuyordum. O iğrenç işe ilk gece olduğu gibi taş kesilerek katlanıyorum. Arada bir babasının gözetimi altında odaya giriyor. Kapı kapandıktan sonra da beni rahat bırakıyor. Artık bakire olmadığımı anlamam için birkaç gün geçmesi gerekti. Bu sabah Abdülkaha da böbürlenerek bir çocuğum olduğunda İngiltere'ye dönebileceğimi söyledi bana. Bir çocuk, bir çocuk. Abdullah çocuk yapabilir mi? Hasta ve soluk haliyle erkeğe benzer bir yanı yok. Onunla yalnız kalsaydım bana dokunmaya cesaret bile edemezdi. Dün akşam onu sertçe ittim. Karnına indirdiğim darbeyle zayıf bir panter gibi geriledi. Dışarı çıkıp şikayet etti ve Abdülkaha da kapıyı açıp üzerime gelerek öyle güçlü bir tokat attı ki etrafı kırmızı gördüm. Kafamın her yanı kıpkırmızıydı. Gözlerimde kan, her tarafımda kan. Öldürmek istedim. Bu tokat tavrımı değiştirmeme neden oldu. Öfkemi kabarttı. Artık yalvarmıyor, hakaret ediyorum. Şimdilik bu beni rahatlatıyor. Abdülkaha da bir hırsız, yüzüne tükürüyorum. Beni kaçırdı. Günün birinde cezasını görecek. Seni baban sattı. 1300 sterlin ödedim ve evlilik cüzdanım benim elimde. Göster bakalım. Omuzlarını silkiyor. Var olmayan bir belgeyi nasıl gösterebilir ki? Varsa da sahtedir. Yüzünü bir daha göremediğim pasaportumun yardımıyla burada Yemen'de yaptırmış olmalılar. Anneme mektup yazmak istiyorum. Yaz istersen. Moralim bir yükseliyor bir bozuluyor. Gündüzleri arada bir annemin olup bitenleri kavramasının ve beni aramak için gelmesinin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bazen de yaptığımız yolculuk geliyor aklıma. Uygarlıktan uzak o zor ve uzun yoldan gelip annem beni nasıl bulabilir? Hatta en kötü anlarımda annemin de babamın tasarısından haberdar olduğu, belki de onunla anlaştığı düşüncesine kapılıyorum. Doğruysa bu dünyada kimsem yok demektir. Nadida dışında. Önemli olan Nadida'ydı. Şu Govat denen adamla yola çıkmasını engellemek gerekiyordu. İngiltere'den bir sürü mektuplu kağıtla zarf getirmiştim. Yazmaya koyuluyorum. Anneciğim, ne olur Nadida'nın yola çıkmasına izin verme. Beni evlendirdiler ve şimdi ne olacak hiç bilmiyorum. Çok korkuyorum. Yardıma ihtiyacım var. Yalvarırım Nadida'nın yola çıkmasına izin verme. Yalvarırım anneciğim. Bana yardım et. Özellikle de Nadida'nın gelmesine izin verme. Yarım sayfa. Ne Abdülkadir'den ne de ötekilerden söz ediyorum. Mektubu okuyabilirler. Zarfı kapatıyorum. Postayı atmanın tek yolu Abdülkadir'e vermek. Evin dolaylarından çıkmama izin vermiyorlar. Köye gitmem yasak. Dış dünyayla tek bağlantım o. Taiz'e uğruyor ve orada bir postane var. Bunu anneme yazdım. Geldiğimi ve her şeyin yolunda olduğunu belirttim. İlginç ama kuşkulanmış görünmüyor. Postayı atarım. Yapar mı? O gün umutluydum. Annem kaygılansın istemiyorsa en azından bir mektubu göndermek zorunda olduğunu düşünüyordum. Ertesi gün inancımı yitiriyorum. Mektubu yırtıp yakmıştır diyorum kendi kendime. Üçüncü günse yanıtını beklemeye koyuluyorum. Yanıtı bu sabah aldım. Eve gelip bana gönderilen kartpostalları teslim ettiler. Taiz çıkışlıydılar ve üzerlerinde belli bir adres yoktu. Bir posta kutusu numarası, hepsi bu. Bence o da Abdülkadir'e ulaklık eden bir tanıdığına aitti. Yani tüm dünya nerede bulunduğumdan habersizdi. 16 yaşındayım. Annemden, Nadida'dan, küçük kardeşim Mo'dan, Ayşe'den ve Tina'dan gelen kartlarda Happy Birthday yazıyor. Çiçekli ve koşulu birbirinden güzel doğum günü kartları. Üzerinde kız kardeşime, kızıma yazan renkli kart postalları hep aynı dükkandan alırız. Anneminkinin üzerinde hoş çiçekler var. Kızıma doğum günü kutlu olsun. Onlar orada her şeyden habersiz. Nadida'nın Govat'la birlikte uçağa binmesine yalnızca bir hafta kaldı. Odasında reggae dinleyerek kartı yazışı geliyor gözümün önüne. Bavulu şimdiden hazır. Odamız bize özgü yer. Duvar kağıtları, ikiz yataklar, romanlar, kasetler, zenci müziğini sevmeyen babamdan gizli sevdiğimiz müzikle sarhoş olduğumuz akşamlar. Oysa ben buradayım. Taş ve tezek karışımından yapılmış sedir üzerinde, dağa karşı, kavurucu güneşin altında, sineklerle çevrili, yara bere içinde, kör ve sessiz yaşlı adamın yanındayım. Bu sabah bana Arapça hakaret eden Vart da yanımızda. Yüzündeki kötü ifadeden anladım hakaret ettiğini. Ayaklarımın önünde tozlar içinde oyun oynayan iki küçük kız beni avutamazlar. Uzun yolda renkleri solmuş kartpostalların kokusu da avutamaz. İngiltere'nin kokusu buraya kadar ulaşamadı. O kadar uzakta, o kadar yalnızım ki. O karanlık odaya gidip koyun kokan o örtünün üzerinde ağlamalı. Küçük hazineleri bavuluma özenle yerleştirmeli. Oranın müziğini dinlemeli ve ağlamalı. Gizlice. Onların önünde ağlamamalı. Ağlarken onlara lanet okumalı. Mektubum zamanında bir ulaşsa, inşallah annem suç ortakları değildir. Babam doğum günüm için bana yazmamış. Bu bir işaret mi? Ne işareti? Beni sattı o. Her ikimizi de. Adam başı 1000 riyale sattı. 1980 yılında böyle bir şey akla hayale sığar mı? Koyun satar gibi kızlarını satan bir baba. Demek ki savurduğu tehditlerin anlamı buymuş. İyi yetiştirilmiş birer Arap kızı gibi davranmayı öğreteceğim size. Otorite neymiş anlarsınız. Bacaklar gösterilmez. İngiltere'de eğitim kokuşmuş. Bizden nefret ediyor olmalıydı. Arap değil de İngiliz olduğumuz için. Yoksa yalnızca basit bir para sorunu muydu? Sık sık mali kaygıları, borçları, ödenmeyen vergileri olurdu. Hatta bir seferinde hapse girmesin diye onun yerine annem ödemişti. Babam Arap arkadaşlarından yardım istemeye utanıyordu çünkü. Cesaretim geri geliyor. Beklemeli, dayanmalı. Burada zaman duyarsız. Her gün bir öncekine benziyor. Kadınlar su almaya kuyuya gidiyor, şapatis hazırlıyor, hayvanları besliyor, geceleri fenerleri yakıyor, sabah olunca da bıkıp usanmadan bir önceki gün yaptıklarını ineliyorlar. Bana bir asır kadar uzun görünen 8 gün geçti. Bir asır yaşlandım. Oysa bugün 16 yaşındayım. Abdülkadir'e köye inmek için kadınlara ayrılmış olan dikenli çalılıklar arasında dağdan aşağı inen ters yolu kullanmak zorundayım. Çünkü o beni buralı bir kadın olarak görüyor artık. Bütün bakışların giysilerimle toplanmasını sorun ediyor. Çünkü bu giysiler beni hala o kadınlardan farklı kılıyor. İşte bu düşünceye sımsıkı sarılıyorum. Bu köyde kalan bir İngiliz'in ve şimdilik buna karşı ellerinden pek bir şey gelmiyor. Kınayan bakışları gururla karşılıyorum. Kimsenin malı değilim ben. Abdülkadir da bunu sezinliyor. Dışarıdayken oğlunun İngiliz karısından sıkılmayan kişi rolünü oynuyor. Sabırlı olmaya çalışıyor, tamamen teslim olacağım anı gözlüyor. Hatta bunun için ödün bile veriyor. Bakkaldan bana meyve alıyor, onun gözü önünde beni sevindirmek için. Meyveler iyi değil, ne tadı var ne de suyu. Bu da bana biraz İngiltere'yi anımsatıyor. Gözlerimi kapatıp bir elma yiyerek kendimi başka yerlerde düşünüyorum. Daha sonra beni kardeşi Abdülnur'un evine götürüyor. İlk gün şöyle bir gördüğüm bu adam 40 yaşlarında ve biraz daha ince olsa da Abdülkahada'ya benziyor. Ancak bakışı 12 kadar keskin değil. Ondan daha fakir olsa gerek. Çünkü evi ağabeyinkinden küçük. Ev sahibi dışarıda ama 30 yaşlarında tombul ve sevimli karısı Emine ile gelinleri havla evde. Havla 18 yaşında. En dikkat çekici yanı bakışları. Kocaman ve kapkara gözleri var. Saçları alabildiğini uzun. Doğumundan bu yana hiç kestirmemiş herhalde. Emine bana çok nazik davranıyor. Tavrı Vardınkinden oldukça farklı. Aynı dili konuşsak onunla rahatça tartışabilirim gibi geliyor bana. Önemli bir şeyi kavramaya başlıyorum. Kocaları yurt dışında, Suudi Arabistan'da ya da yalnızca en yakın kentte çalışırken kadınlar boyun eğip yalnız kalmaya alışmışlar. Yaşamlarının yarısı erkeksiz geçiyor. Geri döndüklerinde şu anda Abdülkahada gibi dümeni ele geçiriyorlar ve kadınlar onların otoritesini ve varlığını sineye çekiyor. Aslında kocalarının yokluğundan hoşnut kalıyorlar. Emine benimle konuşuyor. Anlamayı çok isterdim. Galiba bana acıyor. Birdenbire ağlamaya koyuluyor ve Abdülkaha da onu engellemeye çalışıyor. Elleriyle bir takım hareketler yapıyor ve ne olup bittiğini biraz tahmin edebiliyorum. Benim önümde ağlamasını istemiyor ve kendini toparlamasını söylüyor. Haola da bana acıyarak bakıyor. En azından bu evde beni anlayan ve benden yana görünen iki kadın var. Ama ağlamak dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Emine yaklaşık 35 yaşında ve bir sürü çocuk sahibi. Biri 20, biri 16, biri 13, biri 9, biri 6 yaşında oğulları ve 17 yaşında bir kızı var. Doğru hesap yapabildiysem ilk çocuğunu 14'ünde doğurmuş olmalı. Yine hesabım doğruysa bütün oğullarını evlendirebilmesi için çok fazla para gerekiyor. Karı satın alma geleneği onlar için korkunç bir sorun olsa gerek. Ziyaret kısa sürüyor. Abdülkaha da kalkıyor. Kartal yuvasına geri döneceğiz. Aramızdaki mesafe 1 metreyi aşmıyor. Kaçmak. Bunu düşünmüyor değilim ama nereye kaçabilirim? Şehir içinde örneğin sana da olsam koşmaya başlar, şansımı dener, bir elçiliğe sığınırdım. Kadınların yolunu tırmanıyoruz. Burada kadın olmak, yaşam boyu hüküm giymek anlamına geliyor. Yolda peçeli kadınlara rastlıyoruz. Bıkıp usanmadan su kovaları taşıyan ya da kuru odun getiren, gelip geçen erkeklere bakmayan, bıkıp usanmadan çocuk yapan kadınlar bana uygun bir yaşam tarzı değil bu. Asla onların kölesi olmam. Muhammed beni nazik karşılıyor. Hiçbir şey olmamış. Ben kaçırılırken babasına yardım etmemişim gibi davranıyor. Abdullah denen kocam olacak velide gelince beni görür görmez sessizliğe bürünüyor. Biri görmezlikten geliyor, ben de onu. Oysa bu akşam geri gelecek ve önceki akşamlar yaptığım gibi yatağa girme anını geciktirmek için elimden geleni yapacağım. Sabahları Abdülkaha da onu sorguya çekiyor ve reddedildiğini öğrenirse öfkeye kapılıp beni hakarete boğuyor. Bu akşam reddediyorum. Kararlı bir ifadeyle sedire, pencere altına yerleşiyorum. Abdullah bana bakıyor, duraksıyor, sonra yaklaşıp beni yatağa çekmek için elini uzatıyor. Öfkem burnumda. Beni kendimden geçiren korkunç bir öfke bu. Tekmeler atarak onu odanın içinde kovalıyorum. Bir yılanı püskürtürcesine bir duvar dar ötekini püskürtüyorum. Defol, dokunma bana. Dokunmanı yasaklıyorum. Haykırmıyorum. Vahşi bir hayvan gibi alçak sesle azarlıyorum. Rastgele tokat atıyorum. Yüzünü elleriyle kapatıyor. Dövüşmeye bile çalışmıyor. Keşke ne söylediğimi anlayabilse. Ne çirkin şey. Ne çok tiksiniyorum ondan. Bu ev ne çirkin, ne iğrenç. Tiksinti, tiksinti, tiksinti. Ağzımdaki tek sözcük bu. Hemen babasına şikayet etmek için kaçıveriyor. Bense soluğumu ancak kavuşabiliyorum. Ne oluyor diye soruyor Abdülkadir. Bana dokunmasını istemiyorum, hepsi bu. Ne zaman beni İngiltere'ye götürüyorsun? Baş kaldırmak işe yaramıyor. Kamçı gibi sert bir tokat şakağımda patlayıp beni yere düşürüyor. Abdullah ise sinsi bakışlarıyla geri dönüyor. Ne yaparsam yapayım bu iğrenç temastan kaçamayacağım. Bu evin kuralı şu oğlanın benimle cinsel ilişkiye girmesini gerektiriyor. Buna katlanmalıyım. İstediğim kadar hayatlarını çekilmez hale getireyim, sonuçta bu kuraldan kurtuluş yok. Her gece bu kabus yaşanacak. Abdülkadir da bana pes ettirmeye iyice kararlı ve o uzun süre karşı koyulacak türden biri değil. İngiltere dışında bambaşka bir insan oldu. Kendi evimizde rastladığım Abdülkadir'le hiçbir ilgisi yok. Birmingham'dayken babamın diğer arkadaşları gibi geveze, sevecen ve zararsızdı. Yemen'de ise bir güruh başkanı, evinde her şeye egemen olan zalim bir kişi ve kimse ona karşı koyamıyor. Yaşlı annesiyle babası tüm güçlerini yitirmişler, özellikle de büyük baba. Oğlunun eline bakıyor ve artık söyleyecek bir sözü yok. Bu toplumda ailenin başkanı efendi kesilip her istediğini yapmakta serbest. Üstelik Abdülkadir'in köydeki diğer erkeklere bile haince davrandığını fark ettim. Bugün öğleden sonra kendisiyle aynı düşüncede olmayan bir adamla ne olduğunu bilmediğim bir konuda tartışıyordu. Sert sert konuştu ve adam hiç isyan etmedi. Boyun eğmek. Bu kukla kocaya boyun eğmek. Sıkıntı dolu, uykusuz bir gece. Bu pis duvarlar arasında, sineklerle sivrisineklerin ortasında, ahır kokusu içinde, erkek şiddetiyle, kurtların ulumasıyla kuşatılmış bir halde bu duruma daha ne kadar katlanacağım? Bir İngiltere'yi ne zaman götürüyorsun? Sabah olur olmaz yakasına yapışıyorum. Bu soruyu sormadığım tek gün bile olmayacak. Hamile kalınca annenin yanında doğum yapmak için İngiltere'ye dönebilirsin. Yalan söylüyor. Hemen hamile kalacağımı umuyor çünkü çocuğum olursa kurallarına boyun eğeceğimi, çocuğun Yemen'i terk etme isteğimi yok edeceğini sanıyor. Ona göre ne kadar çabuk pes edersem Birmingham'a o kadar çabuk kavuşacağım. Bu savaşın anlamını kavramaya başlıyorum. Kabullendiğime inandırmayı başarırsam eninde sonunda belki de onları bir oldu bittiye getirebilirim. Hamileyim işte. Doğum yapacağım. Beni İngiltere'ye gönderin. Fazla çözüm yolu yok nasıl olsa. Kurnazlık işe yarayabilir. Hatta hamile kalmadan onları bebek beklediğimi inandırıp gitme izni isteyebilirim. Atulgah'a da yüzüme bakmadan bir bardak çay uzatıyor bana. Şişkovard odun ateşinde çapatis pişiriyor. İngilizce konuşmaları anlamıyor ama arada bir hain gözlerini üzerimde hissediyorum. Hakkımda ne düşündüğünü, bana karşı nefretini tahmin eder gibiyim. Hem ahlaksızım hem de taparcasına sevdiği oğlunu reddediyorum. Şu Abdullah'ın ölümüne ramak kalmış anlaşılan. Doğduğundan beri hastalıklıymış. Hamile kalırsam Birmingham'a dönebileceğime yemin eder misin? Yemine gerek yok. Çocuğuma bir evlat vermek için buradasın. Onun karısısın sen. Hayır, karısı değilim. Hiçbir kayıt yok. Var, belgesi elimde. Göster o zaman, görmek istiyorum. Görmene gerek yok. Para ödedim, belgesi bende. Yalan söylüyorsun.